Ayrım 30.
Kullanılan oyların dağılımı ve meclise yansıması şöyleydi. Parti, DP, aldığı oy 4.242.000, milletvekili sayısı 408, oy oranı %53,58, milletvekili oranı %83,7. Parti, CHP, aldığı oy 3.165.000, milletvekili sayısı 69, oy oranı %39,98, milletvekili oranı %14,1. Parti, MP, aldığı oy 240.000, milletvekili sayısı 1, oy oranı %3,03, milletvekili oranı %0,2. Bağımsız, aldığı oy 267.000, milletvekili sayısı 9, oy oranı %3,4, milletvekili oranı %1,8. Sayıları yuvarlarsak DP yaklaşık %54 oyla meclisteki sandalyelerin %84'ünü elde ediyor. CHP ise %40'a yaklaşan oyuyla mecliste %14'lük bir küçük azınlık haline geliyordu. Oy oranıyla meclisteki sandalye sayısı arasındaki bu büyük fark 1950 seçimindeki geniş bölgeli çoğunluk sisteminin neden olduğu büyük bir adaletsizlikti. Bununla ülkenin illerinin çoğunda az farkla da olsa birinci parti olmayı başaran parti, listelerin delindiği birkaç il hariç çoğu halde o ilin tüm milletvekillerini çıkarıyordu. Bunun sonucu olarak da mecliste gerçek gücünün çok üstünde bir temsil olanağı elde ediyordu. İkinci partiye ise gerçek gücünün çok altında bir temsil oranı kalıyordu. Bu tablo iktidar partisi DP'nin dev aynasına bakar gibi kendini olduğundan çok daha büyük görmesine yol açacaktı. Demokratik hayatın daha başlangıcında olduğumuz o dönemde bu siyaset hayatımız için büyük bir talihsizlikti. O zamanlar iktidarın hukuka aykırı yasa çıkarmasını önlemek için Anayasa Mahkemesi gibi bir kurum da yok. İktidar meclisteki dengesiz çoğunluğuna bakıp kendini dev aynasında gördükçe her istediğini yapabileceğine ve bunun doğal hakkı olduğuna inanmaya başlayacaktı. İleride göreceğiz, siz büyük bir çoğunluksunuz, isterseniz hilafeti bile geri getirebilirsiniz lafı veya o lafın Adnan Menderes tarafından söylendiği söylentisi o eğilimin sonucudur. Buna karşın giderek gelişen tepkiler de öyle. Muhalefet de aldığı oy oranından çok daha düşük orandaki milletvekilleriyle iktidarın bu aşırı güç gösterisine tahammül edemiyordu. Parantez içinde. Burada bir parantez açalım. Birinci partiyi iktidara getirip kendini dev aynasında görmesine yol açan seçim sistemi 1950'lerde iller çerçevesinde uygulanan çoğunluk sistemiydi. O sistem sakıncalarının ne kadar büyük olduğu görüldüğü için bir daha geri gelmemek üzere kaldırıldı. Ama 2002 yılındaki genel seçimde benzeri bir sonuç %10'luk baraj sistemiyle yaşandı. Seçimi kazanan birinci parti %34 oyla meclisteki sandalyelerin %66'sını kazandı. Kullanılan oyların %45'in üstündeki bölümü boşa gitti. Bu bir bakıma daha da sakıncalı bir durumdu. 3 Kasım 2002 seçiminin birinci partisi AKP, 1950'nin birinci partisi DP gibi kullanılan oyların yarısından fazlasını da değil, sadece 1/3'ünü almıştı. Tüm seçmenlerin oylarının ise sadece 1/4'ünü, anayasayı değiştirecek çoğunluğa o oy oranıyla yaklaşmıştı. Zaten birkaç transferle onu da aşacaktı. Bu açıdan baktığı dev aynası 1950'deki DP yönetiminin baktığından daha da büyütücüydü. Her iki sistem demokrasinin en önemli gereklerinden biri olan, bugün artık bizim anayasamızda var olan temsilde adalet ilkesine tamamen aykırıydı. Birincisi tarihe karıştı ama ikincisini değiştirmeyi öneren etkili bir hareket hala yoktur. Mecliste muhalefette kalan siyasi partilerde herhalde iktidar sırası bir gün bize de gelir hesabıyla bunu istemiyor. O hesapla giderken bir gün geliyor, %10'luk barajın altına kendileri düşüyor. Ama ondan sonra da akılları başlarına gelmiyor. Dünyanın hiçbir gerçek demokratik ülkesine benzerine rastlanmayan o barajı kaldırmanın önerisini yapmak bir yana sözünü bile etmiyorlar. 18. Partiden partiye ilk devir teslim. CHP'ye 3 yeni üye, yeni iktidarın cumhurbaşkanı kim olsun? Bayar olmasın, ya Cebesoy olsun ya Özyörük diyenler. Köprülünün beklediği başbakanlık Menderes'e geçiyor. İnönü ile Bayar arasındaki 6 kelime. CHP'lilere teselli servisi. 15 Mayıs sabahı arzu halcilik mi yapmalıyım, bahçıvanlık mı sorusuna cevap arayarak uyandıktan sonra otobüse binip fakülteye gittim. Kantinde birçok arkadaş vardı. Sınavlar yaklaşmıştı. Ama sınav hazırlığıyla meşgul olan yoktu. Herkes seçim sonuçlarını konuşuyordu. Ben de aralarına katıldım. Tabii benim bir gece önce başlayan iş arama merakımla ilgili özel sorunumu hemen rafa kaldırmıştım. Arkadaşlarla güncel memleket meselesini konuşuyorduk. Onunla ilgili sorunun cevabını arıyorduk. Peki şimdi ne olacak? Öteden beri DP'yi tutanlar vardı. Onlar bayram havası içindeydiler. Her şey çok iyi olacak diyorlardı. Seçimden önce tarafsızlıklarını ilan etmiş olanlar ihtiyatlıydılar. İnşallah iyi olur gibi temenni formülleri kullanıyorlardı. Benim gibi CHP eğilimliler DP'lilere hayırlı olsun diyorlardı ama bunu bir demokratik nezaket zorlaması olarak söyledikleri belliydi. Bu ana çizgilerin etrafında biraz da ayrıntıları tartıştık. CHP'nin bakanları, parti yöneticileri dahil en deneyimli kadrolarının meclis dışında kalmasının iyi olmadığını DP'li arkadaşlar da kabul ettiler. Herkes kabahatin çoğunluk sisteminde olduğunda birleşiyordu. Ama DP'liler buna şunu da eklemeyi ihmal etmiyorlardı. Peki çoğunluk sisteminde kim ısrar etti? Bizim buna verilecek cevabımız yoktu. Seçim kanunu görüşmeleri sırasında nispi temsili önerenler DP'lilerdi. Görüşmelerde CHP'yi temsil eden Nihat Erim ise çoğunluk sisteminden vazgeçmek istememişti. Diğer birçok CHP ileri geledi gibi o da CHP'nin illerin çoğunda DP'den daha fazla oy alacağına inanmıştı. Bir lig maçı sonrasında kazanan takımla kaybeden takımın taraftarları arasındaki medeni ama iğneli ifadelerle süren bir sohbetten sonra karşı takımı tutanlardan ayrıldık. CHP eğilimliler bir araya geldik, kendi aramızda konuştuk. Şu ortak görüşümüzdü, bundan sonra yapılacak iş Atatürk'ün partisini güçlendirmekti. CHP'nin birçok hatası vardı ama bunlar parti içi reformlarla düzeltilebilirdi. Gençler partiye sahip çıkmalıydı. Bu ortak görüşün içinden şöyle bir pratik öneri ortaya çıktı. Peki öyleyse gidip partiye üye olalım. Ne zaman? Bugün. Öneriyi biraz tartıştık. Buna herkes hemen hazır değildi ama içimizden, yani bizim sınıftan 3 arkadaş, bugün konusunda da anlaştık. Biri Zonguldaklı Hüsnü Ertuğrul'du, öteki Sivaslı Mustafa Kemal Palaoğlu. Hüsnü Ertuğrul fakülteyi bitirdikten sonra Almanya'da ihtisas yapacaktı. Etibank'ta yöneticilik görevlerinde bulunacaktı. Aramızdan erken ayrıldı, onu rahmetle anarım. Mustafa Kemal Palaoğlu kaymakamlık, mülkiye müfettişliği görevlerinden sonra 1965'ten itibaren 3 dönem CHP milletvekilliği, o arada meclis başkan vekilliği yapacaktı. Palaoğlu'yla zaman zaman görüşme fırsatı buluyoruz. Bu bölümü yazmamdan önce de görüştük, anılarımızı yeniden gözden geçirdik. Kararımız şuydu, o gün yani 15 Mayıs günü akşamüstü Ulus'taki CHP Genel Merkezi'nde buluşacaktık. Partiye kaydımızı yaptıracaktık. Bir saat saptayıp birbirimize orada randevu verdik. Bir partiye kayıt yaptırılacak yer genel merkez midir, parti örgütünün birimlerinden biri midir? Yoksa ikisi de olabilir mi? Hiç bilmiyorduk. CHP denilince aklımıza partinin Ulus Meydanı'ndaki 1. Meclis'ten kalma taş binası geliyordu. Ben o arada bahçeli evlere gittim, eve uğradım, annemi gördüm. Babam Bolu'dan daha gelmemişti. Otobüse binip partideki randevuya giderken biraz geciktim. Mustafa Kemal Palaoğlu ile Hüsnü Ertuğrul oraya vaktinde varmışlar ama dertlerini anlatmakta güçlük çekmişler. Özetlediler, şöyle olmuş. Parti merkezinde yöneticilik yapan Abdurrahman Bey ile ve yardımcısı Süreyya Düman'la görüşmüşler. Demişler ki, biz mülkiyeliyiz, bir arkadaşımız daha gelecek, CHP'ye üye olmak istiyoruz. Abdurrahman Bey'in zaten canı sıkkın, bir gece önceki yenilginin şokundan henüz kurtulamamış. Bu isteğin anlamını çıkaramamış. Palaoğlu ile Ertuğrul anlatmaya çalışıyorlarmış. Efendim, biz zaten CHP yanlısıyız ama şimdi üye olarak CHP saflarında bilfiil çalışmak istiyoruz. O zaman bilfiil diye bir söz vardı, aktif olarak anlamında. Partiye gençlerin katılması açısından faydalı olabiliriz. Bizim fakültede CHP'ye gidebilecek birçok arkadaşımız var, onlar da gelebilirler. Abdurrahman Bey bu isteğin ciddi olduğundan şüphe duyuyor olmalı ki buna zamanın da zeminin de pek müsait olmadığını söylüyormuş. Zaman olarak yenilginin üstünden birkaç gün geçmesi gerektiğini söylüyormuş. Zemin olarak da parti merkezi yerine Cebeci'de fakülte yakınındaki Saime Kadın Ocağı merkezine başvurmayı tavsiye ediyormuş. O zamanlar parti örgütünün üye olunacak alt birimi ocaklar. Ondan sonra üst birim olarak bucaklar geliyor. İlçe ve il örgütleri onlardan sonra geliyor. Bu cevap bizimkilerin direnişini kırmamış. Arkadaşlarını, yani beni beklediklerini söyleyerek parti binasında kalmışlar. O arada Abdurrahman Bey'in yardımcısı Süreyya Duman'ı ikna etmeyi başarmışlar. O onlara içeriden parti üyeliği formları bulup getirmiş. Benim parti binasına girişim tam o sırada oldu. Bizimkiler formları incelemeye başlamışlardı. Bir tane de benim için getirtmişler. Hep birlikte doldurduk. Benim durumumda bir sorun çıktı. 1932 doğumluyum. Kendimi 18 yaşında sayıyorum. O da cemiyetler kanununa göre parti üyeliğine yeterli bir yaş. Ama doğum günüm 20 Haziran. Yani 18 yaşımı bitirmem için 35 gün daha geçmesi gerekti. Çağrı, onu galiba Süreyya Duman hatırlattı. Başvuru formunu doldururken günü ve ayı yazmayıp sadece yılı yazmak. Öyle yaptım. 35 gün sonra zaten o süre dolmuş olacak. Herhalde o zamana kadar bunu sorup sorun çıkaran kimse olmaz. Yapılacak iki iş daha var. Birincisi, doldurduğumuz formlara iki etkin partilinin "biz bu kişileri tavsiye ediyoruz" diye imza atması gerekiyor. Bizi tanımasalar bile bize inanan iki partili bulacağız. İkincisi, üyeliğimizin ikametgahımızın bağlı olduğu ocaklarda kayda geçmesi gerekti. Süreyya Duman, ocaklara gönderme işini biz yaparız dedi. Şimdi burada iki imza bulmaya bakalım. Gitti geldi. İçerideki bir odada genel sekreter yardımcısı Cevat Dursunoğlu'yla Hulusi Oral varmış. Harika. İkisi de babamın milletvekili arkadaşı. Hele Cevat Dursunoğlu okurlarım biliyor. Çok daha öncesinden aile dostumuz. Hemen haber gönderildi. Abdurrahman Bey'in de izniyle üçümüz birden odaya girdik. Dursunoğlu'nun gözleri parlamıştı. Bundan çok memnundu. Gel bakalım Altan dedi. Demek artık partili oluyorsun. Arkadaşlarımı tanıttım. Hulusi Oral'la da tanıştık. Onu ilk görüyordum. 14 Mayıs'a kadar Denizli milletvekiliydi. Sonradan oğlu Hüdayi Oral'la da siyaset hayatında birlikte olacaktık. Formlarımıza imzalarını attılar. Bizi kutladılar. Galiba çay da ısmarladılar. Umutlarının gençlerde olduğunu vurguladılar. Arkadaşlarınızı da getirin. Artık sıra sizde dediler. Başlangıçta Abdurrahman Bey'in tereddütleriyle karşılaşan üyelik girişimimiz böylece teşvik edici sözlerin eşliğinde başarıya ulaşmış oldu. CHP binasından CHP'li olarak çıktıktan sonra üyelik formalitelerimizin tamamlanması uzun sürmedi. Bir iki hafta sonra bana Çankaya ilçesine bağlı Bahçeli Evler Bucak Başkanlığı'ndan bir yazı geldi. Üyeliğinizi kutlarız denildi. Mustafa Kemal Palaoğlu'na da Saime Kadın Ocağı Başkanlığı'ndan benzeri bir yazı gelmiş. Benim iki arkadaşımla birlikte CHP'ye üyeliğim böyle başladı. Babam Bolu'dan dönüp bunu öğrenince bir kutlamada ondan aldım. Siyasete katkıda bulunmanın önemli bir vatandaşlık görevi olduğunu söyledi. CHP saflarının güçlendirilmesinin bir ihtiyaç olduğundan söz etti. Ancak bir uyarıda bulundu. Sakın derslerini ihmal etme, mektebini bitirmezsen siyasette de fazla işe yaramazsın. İş bulup çalışma konusunda anneme söylediklerimi de ondan öğrenmiş. O konuda da şöyle dedi. Hele sen şu imtihanlarını bitir de ondan sonra konuşuruz. O vakte kadar aklını başka şeye takma. Aklımdaki arzu halcilik mi bahçıvanlık mı sorusuna cevap arayışım böylece bir kere daha ertelendi. Cebesoy mu, Özyürük mü, Bayar mı? 15 Mayıs günüyle birlikte Ankara'da yeni duruma geçiş süreci başladı. İktidarın el değiştirmesi 22 Mayıs günü yeni meclisin açılmasıyla gerçekleşecekti. Devletin işleri o vakte kadar eskiler tarafından yürütülecekti. İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı da devam edecekti. Gerçi Şemsettin Günaltay seçim sonuçları belli olur olmaz İnönü'ye giderek istifasını sunmuştu. Bunu yaparken hükümet işlerini hemen devredip görevden ayrılmak istediğini söylemişti. Fakat bu gerçekçi bir istek değildi. Daha başbakan belli olmadan ve yeni hükümet kurulmadan devir teslim işlemi kiminle yapılacaktı? İnönü buna rağmen Günaltay'ın hemen ayrılmak isteğini aynı gün Çankaya Köşkü'nde kabul ettiği Celal Bayar'a iletmişti. Bayar bunu mümkün görmediğini söylemiş, meclis açılıncaya kadar hükümetin yerinde kalmasını rica etmişti. İnönü bunu Günaltay'a soracağını söylemişti. Günaltay buna razı olmuş, İnönü Bayar'ı yeniden kabul ederek "Günaltay isteğinizi yerine getirecek" demişti. Eski hükümetin yenisi kuruluncaya kadar görevinde kalması aslında normal bir şeydi, siyasetin geleneklerindendi. Zaten belirttik, bunun başka bir yolu da yoktu. Ama bu konuda başbakandan başlayıp İnönü ve Bayar'ı da kapsayan "ben hemen ayrılayım, ayrılmak istiyor, aman ayrılmasın, kendisine sorayım, sorduğum razı oldu" diye uzayıp giden bir nazlanma süreci yaşanmıştı. Bunun nedeni 27 yıldan beri aynı partinin hükümetleri içinde yapılan devir teslimin bu defa bir partiden öteki partiye yapılacak olmasıydı. Bu konuda iki tarafta deneyimsizlik içindeydi. 15 Mayıs'tan 22 Mayıs'a kadar geçen bir haftayı Bayar yeni kadrosunu kurmak için kullandı. Seçim öncesinde eğer DP iktidara gelirse Bayar'ın Cumhurbaşkanlığını başkasına bırakıp başbakanlık görevini üstleneceğini tahmin edenler vardı. Kendi tavrı da bu tahminlere açık kapı bırakıyordu. İnönü'yü eleştirirken hep "Cumhurbaşkanı aynı zamanda parti başkanı olamaz, tarafsız olmalı" demişti. Bu DP tarafsız bir cumhurbaşkanı seçecek diye yorumlanmıştı. Zaten DP listesinden bağımsız olarak seçilen ve Cumhurbaşkanlığına yakıştırılan isimler de vardı. Biri General Ali Fuat Cebesoy'du. Atatürk döneminde Atatürk'le arası açılan ama sonra düzelen, İnönü tarafından hükümet üyeliklerine, daha sonra da meclis başkanlığına getirilen bir milli mücadele paşasıydı. Meclis başkanlığına ikinci defa seçilmemesine, yerine Şükrü Saracoğlu getirilmişti, kırılmıştı. CHP'den ayrılmıştı. Seçimden önce Bayar ona, size ihtiyacımız var paşam diye imalı bir çağrı yapmıştı. Paşa da Demokrat Parti'nin Eskişehir listesinden bağımsız aday olmayı kabul etmişti. Gazeteler onu DP'nin Cumhurbaşkanı adayları arasında görüyordu. Bir diğer Cumhurbaşkanı adayı bizim Yenişehir'de oturduğumuz ilk apartmanın sahibi Yargıtay Başkanı Halil Özyörük'tü. Yargıtay Başkanı olarak son görevi son seçim kanunu taslağını hazırlayan bilim komisyonunun başkanı olmasıydı. O da DP'nin İzmir listesinin bağımsız adayıydı. Cebesoy ile Özyörük için gazetelerde çıkan Cumhurbaşkanı adayıdırlar haberlerini seçimden önce kendileri de dahil kimse yalanlamamıştı. Durum seçim gecesinde de değişmedi. Ertesi sabahta DP genel merkezinde toplanan çok sayıda DP'li arasında Cumhurbaşkanı kim olacak tahminleri yapılırken Cebesoy ile Özyörük'ün adı gündemde kalmaya devam ediyordu. Bu hava sonraki günlerde değişti. DP çevrelerinden gazetelere yansıyan haberlere göre parti tabanı Celal Bayar'ın Cumhurbaşkanı olmasını istiyordu. Partili yeni milletvekillerinin büyük bir bölümü de Bayar Cumhurbaşkanı olsun ki Cumhurbaşkanlığının nasıl yapıldığını göstersin diyorlardı. Peki o zaman parti başkanlığı ne olacaktı? Celal Bayar kurduğu ve iktidara getirdiği partinin yönetimini bırakacak mıydı? Bu sorunun cevabı 21 Mayıs günü kesinleşti. Evet, bırakacaktı. Celal Bayar parti tabanının ve milletvekillerinin istekleri üzerine Cumhurbaşkanlığını kabul etmişti. 4 kurucuya 4 mevki. Karar Demokrat Parti'nin o günkü grup toplantısında alındı. Grup ertesi günkü Meclis Genel Kurulu'nda yapılacak olan Meclis Başkanlık Divanı ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde DP'li milletvekillerinin nasıl oy kullanacağını belirleyecekti. Daha doğrusu DP kurucuları tarafından bir gece önce alınan kararı onaylayacaktı. DP listelerinden seçilen 408 milletvekilinden çoğu birbirlerini daha önce görmemişti. Aralarından bağımsız sıfatını taşıyanlar hariç hepsi grup toplantısındaydılar. Birbirleriyle orada tanıştılar. DP listelerine bağımsız olarak girenler arasında Ali Fuat Cebesoy ve Halil Özyörük'ten başka ünlü yazar Halide Edip Adıvar da vardı. Cumhuriyet'in sahibi ve başyazarı Nadir Nadi de vardı. Onlar parti grubu toplantılarına katılmıyorlardı. Toplantıdaki 400'den fazla DP'li milletvekili ise partilerinin zaferinin coşkusu içindeydiler. Partinin üst kadrosu tarafına önerilen adayları DP adayı olarak seçmekte güçlük çıkarmadılar. Gerçi gruptaki oylamada Celal Bayar'ın Cumhurbaşkanı adayı olmasını destekleyen 345 oyun yanında 34 de karşı oy çıkmıştı. Ama o oyları verenler de belli ki Celal Bayar'a değil, onun parti yönetimini bırakacak olmasına karşıydılar. Tercihleri liderlerinin Cumhurbaşkanı değil, Başbakan olmasıydı. Meclis Başkanlığı adaylığına da partinin 4 kurucusundan Refik Koraltan seçildi. Geriye öteki 2 kurucu kaldı, Fuat Köprülü ve Adnan Menderes. Celal Bayar Başbakanlığı herhalde başkasını değil, onlardan birini getirecekti. Acaba hangisini, Köprülü'yü mü, Menderes'i mi? Daha önce belirttik, parti protokolünde Fuat Köprülü öndeydi. Yaşça Menderes'ten büyüktü, profesördü, grup başkanıydı. Ve Celal Bayar'ın Cumhurbaşkanlığına geçmesinden sonra Başbakanlığın doğal adayı olarak görünüyordu. Galiba o da kendini öyle görüyordu. Fakat Celal Bayar'ın tercihi öyle olmadı. Başbakanlığa Menderes'i seçti. Köprülü yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı ile yetinecekti. Buna canının sıkıldığı belliydi ama sesini çıkarmadı. Kırgınlığını içine attı. Bunu dışına vurması birkaç yıl sonra olacaktı. DP'nin grup toplantısında aldığı kararlar yeni meclisin ertesi günkü ilk genel kurul toplantısında meclis kararı haline geldi. Ayağa kalkmak ve kalkmamak. Celal Bayar'ın Cumhurbaşkanlığına seçilişinden sonra meclise gelip yemin edişi ilginç oldu. Bu DP'lilerin 4 yıl önce meclise ilk girişlerinde başlattıkları bir uygulamanın ikinci perdesi gibiydi. Bir dönem bir çocukta anlatmıştım. Tartışmalı 1946 seçiminden sonra İsmet İnönü'nün yeniden Cumhurbaşkanı seçilip meclise gelişinde DP'nin o zamanki ilk milletvekilleri ayağa kalkmamışlar, yerlerinde oturmaya devam etmişlerdi. Devlet başkanlarının dünyanın her tarafında ayakta selamlandığı hatırlatılıp o tavırlarının nedeni sorulunca da şöyle demişlerdi. Bizim inancımıza göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde hiçbir güç yoktur. Meclis kimsenin önünde ayağa kalkmaz. 1946'dan beri Cumhurbaşkanı İnönü'nün meclise açış konuşmaları için meclise her gelişinde muhalefetin bu tavrı devam etmişti. DP'liler şimdi işte kendilerini o zaman ettikleri o büyük lafa göre davranmak zorunda hissediyorlardı. Kendi seçtikleri Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın salona girişinde de ayağa kalkmamak ve Bayar'ı yerlerinde oturarak alkışlamak kararı almışlardı. CHP'liler de kendi eski tutumlarıyla tutarlı kalmak için Bayar'ı ayağa kalkarak selamlayacaklardı ama alkışlamayacaklardı. Bayar salona girince bu kararlar uygulandı. Acayip bir manzara ortaya çıktı. Kürsüden bakışla sağdaki sıralarda Bayar gelince sessiz kalmakla birlikte topluca ayağa kalkıp hazır ol vaziyette duran 60 küsur muhalif milletvekili vardı. Meclisin kor diplomatik localarıyla balkonlarındaki dinleyiciler de aynı şekilde ayaktaydı. Buna karşı salonun geri kalan tarafında Bayar'ı büyük coşkuyla alkışlayan ama ayağa kalkmamaya çalışan 400 küsur iktidar milletvekili görünüyordu. Ayağa kalkmamaya çalışan diyorum çünkü insanın karşısındakini coşkuyla alkışlarken oturduğu yerden kımıldamaması kolay değil. DP'li milletvekillerinden bazısı o alkışın hızıyla isteyerek olmasa da içgüdüsel olarak ayağa kalkıyor, arkadaşları tarafından eteklerinden çekilerek oturtuluyordu. Bu ayağa kalkıp kalkmama meselesi 12 Eylül askeri müdahalesinden sonraki meclislerde Cumhurbaşkanlığını selamlama konusunda başka bir şekil alarak devam edecek, normalleşmesi için hayli zaman geçmesi gerekecekti. Tebrik ederim, muvaffak oldunuz. Celal Bayar Genel Kurul salonunda meclisteki muhalifleri tarafından sessiz ama ayakta, partilileri tarafından alkışla ama oturarak selamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı yeminini okudu. Genel Kurul salonundan gene aynı şekilde ayrıldı. Meclis başkanının odasının yanındaki tören salonuna geçti. Başlayacak olan kutlama törenini bekledi. Bu tören aynı zamanda Bayar'ın o saate kadarki Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'den görevi devralması töreni olacaktı. Gerçi Halef ve Selef bu devirle ilgili bir görüşme yapmak için ertesi sabah buluşacaklardı. Bayar İnönü'yü evinde ziyaret etmek üzere kendisinden randevu almıştı. Ama Bayar Cumhurbaşkanlığı görevine o törenle birlikte fiilen başlayacaktı. İnönü ailesinin Cumhurbaşkanlığı köşkünden Pembe Köşk diye bilinen kendi evlerine taşınması bir gün önce tamamlanmıştı. Ama İnönü o gün düzenlenen protokole uyarak Bayar'ın seçilişini Cumhurbaşkanlığı köşkünde bekledi. Yeminden sonraki kutlama törenine katılmak için meclise Cumhurbaşkanlığı limuziniyle gitti. Limuzine o zamana kadar olduğu gibi motosikletli polisler eşlik etti. DP'lilerin CHP'ye yönelik eleştirilerinden birinin konusu malum, bu limuzin ve motosikletlerdi. Bu eleştiri o günleri motorlu araç sayısı az olan Türkiye'sinde çok etkili oluyordu. Ama CHP iktidarı o zamana kadarki uygulamalarıyla tutarlı kalmak için bunu değiştirmiyordu. Gerekçe olarak da şunu söylüyordu. Devlet başkanlarının hareketleri dünyanın her ülkesinde bazı törensel düzenlemelere tabidir. Bu da onlardan biridir. CHP'liler Cumhurbaşkanı değiştikten sonra da aynı gerekçeye bağlıydılar. Bayar'ın da devlet başkanı olduktan sonra aynı usullere uyması gerektiğini öne sürüyorlardı. İnönü meclise Cumhurbaşkanlığı arabası ve motosikletleriyle geldi. CHP milletvekilleri tarafından kapıda karşılandı. Hep birlikte tören salonuna geçtiler. Araba ve motosikletler o andan itibaren yeni Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın emrine girdi. Demokrat Partili milletvekilleri daha tebrik töreni başlamadan sıraya girmişlerdi. İnönü'ye yol açıp kenara çekildiler. İnönü Bayar'ı başını hafifçe öne eğerek selamladı. Elini sıktı. 4 kelime söyledi. Tebrik ederim. Muvaffak oldunuz. Yani başardınız. Bayar da teşekkür ederim dedi. Aralarında kullandıkları kelime sayısı böylece 6'ya çıktı.